Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün küresel jeopolitiğin en sarsıcı, en kuralsız, belki de tarihin en kaotik haftalarından birini geride bırakırken karşımızda duran tabloyu tek bir cümleyle özetlemek mümkün. Dünyanın artık resmen çivisi çıkmış durumda. Modern uluslararası hukuk sisteminin rafa kalktığı, diplomasinin yerini vahşi batı yöntemlerine bıraktığı ve güçlünün haklı olduğu bir dönemin kapıları artık sonuna kadar aralandığı denilebilir. Haftanın en sıcak gelişmesi kuşkusuz Trump yönetiminin Venezuela'da gerçekleştirdiği mutlak kararlılık operasyonu adında uluslararası hukukun tabutuna son çiviyi çaktığı gasp oldu. Caracas'ta gerçekleştirilen bu baskınla Nicolas Maduro ve eşinin derdest edilerek New York'a götürülmesi uluslararası toplumda şok etkisine neden oldu. Trump yönetiminin Venezuela'da Nicolas Maduro'ya karşı giriştiği ve fiilen ülkenin petrol varlıklarını hedef alan operasyon dünyadan tepkiler alsa da ABD artık uluslararası hukuk, insan hakları, özgürlük gibi kavramların arkasına saklanmaya dahi gerek duymuyor. Açıkça güç bende, kaynak senin ama karar benim diyor. İran'da son günlerde artan ekonomik temelli protestolar da bugün büyük resmin dışında değil açıkçası. Sokaktaki öfke gerçek fakat bu öfkenin nasıl yönlendirileceği, kimler tarafından kullanılacağı asıl mesele bu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri müdahale ihtimalinin yeniden yüksek sesle konuşulması da tesadüfi değil elbette. Rejimleri içeriden zayıflat, dışarıdan tehdit et, sonunda müdahaleyi kaçınılmaz ilan et. Yıllardır uygulanan bir senaryo ve bugün bir kez daha devrede. Bölge yeni bir yangının eşiğinde. İran'da ekonomik kriz ve devalüasyonla tetiklenen protestolar 12. gününe girerken Tahran sokaklarından gelen can kaybı haberleri ve grev dalgaları rejimi köşeye sıkıştırmış durumda. Ancak asıl tehlike dışarıdan geliyor. ABD Başkanı Trump'ın müdahale sinyali vermesi ve İsrail ile koordineli bir askeri harekat ihtimali bölgeyi büyük bir ateş çemberinin eşiğinde tutuyor. Bir diğer kriz merkezi Suriye'de ise 4 Ocak'ta Şam'da gerçekleşen Mazlum Abdi ve Şam yönetim arasındaki entegrasyon zirvesinden somut bir sonuç çıkmaması 10 Mart anlaşmasının akıbetini belirsizliğe sürüklemiş gözüküyor. Sahada SDG ile Şam ordusunun birleşme sancıları yaşanırken aynı günlerde Paris'te ABD arabuluculuğunda İsrail-Şam güvenlik müzakerelerinin yürütülmesi satranç tahtasındaki taşların ne kadar karmaşık bir şekilde yer değiştirdiğini gösteriyor. Tüm bunlar yaşanırken Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında yaşanan derin kopuş, Arap Yarımadası'nda eski ortakların artık birer hasma dönüştüğünü gösteriyor. Bu akşam Sınır Ötesi programımızda vahşi batı kurallarının geri dönüşünü, petrol odaklı yeni işgal modellerini, çöken ittifakları ve küresel sistemin bu büyük enkazdan nasıl çıkacağını tüm ayrıntılarıyla masaya yatıracağız. Dünya nereye gidiyor? Daha da önemlisi bu gidişin durdurulabileceği bir zemin hala var mı? Sorularının cevabını bulmaya çalışacağız. Evet, Sınır Ötesi programımız başlıyor. Sevgili dinleyenler, dünya siyaseti bir süredir kriz üretiyor ancak son günlerde yaşananlar artık bunun bir krizler toplamı değil doğrudan küresel düzenin çöküşü olduğunu gösteriyor. Uluslararası hukuk, normlar, kurumlar ve sınırlar güç karşısında birer anlamını yitiriyor. Devletler arası ilişkilerde diplomasi değil sert güç, haklılık değil çıkar, meşruiyet değil dayatma konuşuluyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler ise bu tabloyu daha da berraklaştırdı. Dünya kuralsızlığın yeni bir evresine girmiş durumda. Trump yönetiminin Venezuela'da Nicolas Maduro'ya karşı giriştiği ve fiilen ülkenin enerji kaynaklarını hedef alan saldırı bu yeni dönemin en çarpıcı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Washington'ın hamlesi uluslararası kamuoyunda rejim değiştirme ya da demokrasi ihracı değil, açık bir petrol gaspı olarak okundu. Uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği bu adım vahşi batı geri mi döndü sorusunu gündeme taşıdı. Güçlü olanın haklı sayıldığı, itiraz edenin ise cezalandırıldığı bir dünya tasavvuru yeniden sahnede bir başka ifadeyle. Tartışma artık Venezuela ile de sınırlı değil. ABD'nin sıradaki hedefinin hangi ülke olduğu tartışılıyor. Kolombiya, Küba, Grönland, İran, Trump'ın çökmeye ya da müdahale etmeye hazırlandığı yeni hedefler olarak sıralanıyor. Tüm bu yaşananları bir arada düşündüğümüzde karşımıza çıkan manzara son derece net. Dünya ahlaki bir eksenden, hukuki bir zeminden ve ortak bir vicdandan hızla uzaklaşıyor. Gücün sınır tanımadığı, mazlumun, mağdurun sesinin duyulmadığı, adaletin ise sadece kazananlar için geçerli olduğu bir dönemden geçiyor. Trump'ın Batı yarımkürede Amerikan üstünlüğü bir daha sorgulanmayacak sözü, modern diplomasinin değil 19. yüzyıl emperyalizminin bir dil adeta. Venezuela'da petrol sahalarına fiili el koyma anlamına gelen vesayet dayatması artık Washington'ın demokrasi masalına bile ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Ne Birleşmiş Milletler, ne uluslararası hukuk, ne de müttefik hassasiyetleri. Hepsi Amerikan çıkarları karşısında işlevsiz ve gereksiz görülüyor. Bu yaklaşımın Venezuela ile de sınırlı kalmadığı açık. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun açıkça hedefe konulması, Latin Amerika'da itaat etmeyen her yönetimin potansiyel düşman ilan edileceğini ortaya koyuyor. Uyuşturucu kartelleri bahanesiyle Kolombiya operasyonu iması, sivil siyasetin askeri tehdit yoluyla hizaya sokulması anlamına geliyor. Küba'ya yönelik söylemler ise bu zincirin tamamlayıcı halkası niteliğinde. Meksika'ya yönelik askeri müdahale çağrıları ve karteller gerekçesiyle sınır ötesi operasyon talepleri, ABD'nin komşularını artık egemen devletler olarak değil, güvenlik alanları olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Trump'ın Grönland'ı ihtiyaç olarak tanımlaması, Kanada'yı 55. eyalet söylemiyle tehdit etmesi ve Danimarka gibi NATO müttefiklerini karşısına alması bu politikanın yalnızca Latin Amerika ile sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. İttifaklar çağının kapandığı, yerini zoraki bağımlılıkların aldığı bir dönemden geçiyoruz velhasıl. İran ve Nijerya örnekleri ise bu doktrinin küresel ayağını tamamlıyor. İran'da nükleer tesislere yönelik saldırılarının meşrulaştırılması ve yeni müdahale tehditleri Washington'ın önleyici savaş kavramını kalıcı bir araç haline getirdiğini gösteriyor. Nijerya'da ise koordinasyon söylemi altında yürütülen operasyonlar ABD'nin askeri varlığını normalleştirme çabasının bir başka yüzü. Ortaya çıkan tablo son derece net. Trump yönetimi uluslararası düzenin çöküşünü bir kriz olarak değil bir fırsat olarak görmekte. Hukukun olmadığı yerde güç, dengenin olmadığı yerde dayatma var. Venezuela yalnızca bir başlangıç gibi gözüküyor. Asıl mesele bu kuralsızlığın ne kadar ileri gideceği ve dünyanın buna karşı herhangi bir kolektif direnç üretip üretilemeyeceğiyle ilintili bir manzarayı karşımıza çıkartıyor. Bugün Venezuela'da olan yarın başka bir ülkede yaşanabilir. Çünkü artık mesele sevgili dinleyenler kim olduğunuz değil, itaat edip etmediğinizle ilintili bir durumu gösteriyor. ABD'nin Venezuela müdahalesi dışarıdan bakıldığında bir güç gösterisi gibi sunuluyor. Ama işin ilginç yanı şu, bu operasyon ABD'nin içinde de hiç de öyle yekpare bir destekle karşılanmış değil. Washington Post'un 1400 Amerikalı ile SMS yolu ile yaptığı son anket bize şunu gösteriyor. Amerikan toplumu Maduro'nun ABD operasyonuyla tutuklanması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ve bu bölünme klasik bir dış politika tartışmasından çok daha derin gözüküyor. Doğrudan rejim, hukuk ve güç algısıyla ilgili. Bakın bu rakamlar neler söylüyor bize. Cumhuriyetçilerin %74'ü operasyonu destekliyormuş. Demokratların %76'sı ise karşı çıkıyor. Bu artık bir görüş ayrılığı değil sevgili dinleyenler. Bu iki ayrı Amerika demek. Bir tarafta güç kullanalım, gerekirse tek başımıza hareket edelim diyen bir Amerika var. Diğer tarafta ise hukuk, kongre, meşruiyet diyen bir başka Amerika. Anketin tek bir sorusunda neredeyse tam bir mutabakat var. Amerikalıların %94'ü Venezuela'nın geleceğine, Venezuelalıların kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunuyor. %94. Bu ABD için, kutuplaşmış bir toplum için olağanüstü bir oran elbette. Bu ne anlama geliyor peki? Şu anlama geliyor. Amerikan halkı rejim ihracını istemiyor. Kalıcı işgali istemiyor. Başka ülkelerin geleceğini Washington'ın belirlemesini istemiyor. Bu ABD'nin dış politikada yaşadığı meşruiyet krizinin ta kendisi açıkçası. Bir yanda başkanlık düzeyinde kabadayı diplomasisi, diğer yanda toplumun büyük bölümünde bizi buna sürüklemeyin diyen bir itiraz. ABD güvenilmez. Doğru. Bu artık bir tartışma değil, bir gerçek sevgili dinleyenler. Büyük güçler çıkarları bittiğinde müttefiklerini bırakıyor. Bu net bir şekilde gözüküyor. ABD bunu Afganistan'da yaptı, Irak'ta yaptı, Suriye'de yaptı. İsrail söz konusu olduğunda ise kendi askerliğinin güvenliğini bile ikinci plana atan bir Amerika'yı görüyoruz. Bu yüzden soruluyor, ABD güvenilmezse Çin ve Rusya güvenilir mi peki? Ancak asıl soru bu değil gibi gözüküyor. Büyük güçler çağında mesela kimin daha iyi olduğu değil, kimin ne zaman vazgeçtiği ile ilintili bir durum söz konusu. Suriye'de Rusya ne yaptı? Müttefikini kurtaramadı, Esed'i kurtaramadı. Belki ama onurlu bir geçiş de tercih etmedi Moskova yönetimi. Üstlerini garanti altına aldı, gerisini de bıraktı. İran bunu ihanet olarak okudu. Çin mi? Sessiz kaldı, risk almadı. Venezuela'da da tablo daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Maduro yıllarca Çin ve Rusya'nın nüfuz alanındaydı. ABD operasyonu kapıya dayandığında ne oldu? Ne Moskova caydırdı ne de Pekin ses çıkardı. Demek ki cevap netmiş sevgili dinleyenler. Çin ve Rusya ABD'den daha güvenilir değil. Fark ahlaki değil aslında, yöntemsel. ABD kaba güçle gelir, Rusya pragmatizmle, Çin sessizlikle çekilir. Ama hiçbiri müttefikinin bedelini ödemez. Türkiye bu tabloda kime yaslanalım diye soramaz elbette. Çünkü yaslanacak sağlam bir omuz yok. Bu çağda güven satın alınamıyor. Ama maliyet ürettirilir. Türkiye'nin sigortası, kendi savunması, kendi ekonomisi, kendi dayanıklılığı. Venezuela şunu söylüyor bütün dünya milletlerine. Ekonomi çökerse devlet çöker, direnme iradesi biter, dış müdahale işte o anda gelir. Bu yüzden Türkiye'nin yolu tek eksen değil, dengeleme olması gerekiyor. Sevgili dinleyenler, Venezuela operasyonu Moskova açısından ayrı bir anlam da taşıyor. Bunun da altını çizelim. Çünkü Washington'ın birkaç saat içinde başardığını Rusya Ukrayna'da 4 yıldır başaramıyor. Hızlı, kesin ve sonuç alıcı bir askeri hamle. Kremlin cephesinde resmi açıklamalar öfke dolu. Rusya yanlısı askeri çevrelerde şu itiraf yüksek sesle dile getiriliyor. Ukrayna savaşı uzadıkça Moskova'nın küresel caydırıcılığı aşınıyor. Venezuela ise bu gerçeğin acı bir göstergesi. Moskova için tablo çok net. Maduro'yu savunmak teknik olarak zor, siyasi olarak anlamsız. Öncelik Ukrayna. Bir diğer öncelik ise Trump'la köprüleri atmamak olarak gösteriliyor Moskova, Rusya medyasına yansıyan analizlerde. Ama bunun da bedeli ağır oluyor. Venezuela'nın devasa petrol rezervleri artık Washington'ın kontrolünde. Bu küresel petrol fiyatları üzerinde baskı demek. Ve bu da Rus ekonomisinin can damarı için ciddi bir tehdit. Dahası da var. ABD'nin Venezuela'ya satılmış Rus yapımı hava savunma sistemlerine erişmesi, Moskova'nın askeri sırlarının da masaya yatırılması anlamına geliyor bu durum. Rusya milyarlarca dolarlık yatırımını, silahını ve nüfuzunu kaybetti. Karşılığında ise yalnızca sessiz bir öfke kaldı. Ve belki de en çarpıcı tespit şu: bu operasyon Dimitri Medvedev'in dediği gibi kural temelli uluslararası düzenin fiilen sona erdiğini ilan ediyor. Artık hukuk yok, artık kurumlar yok, güç var ve onu kullanabilenler. Maduro'nun düşüşü Rusya'nın sınırlarını da gösterdi ve dünyaya şunu hatırlattı: yeni çağda müttefiklik değil, çıkar hayatta kalıyor. New York Times'ın yaklaşımı ise sevgili dinleyenler çok farklı bir perspektif sunuyor. Gazetenin yorumuna göre Maduro'nun bu şekilde devre dışı bırakılması Rusya'ya ya da Vladimir Putin'e vurulmuş bir darbe değil. Aksine Putin'in dünyayı okuma biçimini teyit eden bir gelişme. Çünkü burada ortaya çıkan tablo hukuka dayalı uluslararası düzenin değil, sert güce dayalı nüfuz alanları dünyasının geri dönüşü. Yani büyük güçlerin dünyayı kendi etki alanlarına bölerek yönettiği bir çağ. Gazete bu yeni yaklaşımı Donre doktrini olarak adlandırıyor. Bu kavram ABD'nin 19. yüzyılda ortaya koyduğu Monroe doktrini ile Donald Trump'ın adını birleştiriyor. Hatırlayalım, Monroe doktrini Avrupa'nın Amerika kıtasına müdahalesini reddederken aynı anda ABD'ye Latin Amerika üzerinde fiili üstünlük kurma hakkı tanımıştı. Bugün ise Donre'ye doktrini şunu söylüyor. Latin Amerika Trump'a, Avrupa Putin'e, Tayvan ise Çin'e. Yani herkes kendi arka bahçesini alsın. Hukuk da, normlar da, değerler de bir kenarda bırakılsın. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kürsüsünden söylediği gibi Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybetmiş bulunuyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle söyleyecek olursak masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. New York Times analizinde tam olarak da bu realitenin altı çiziliyor. Gazeteye göre Trump'ın Maduro'yu demokrasi adına tutukladığını söylemesi ahlaki bir duruştan çok yeni sömürgeci bir örtü. Asıl hedef Venezuela'nın doğal kaynakları, özellikle petrol. Bu noktada dikkat çekici bir paralellik kuruluyor. Putin Ukrayna'yı özgürleştirdiğini iddia ederken Trump da Venezuela'ya yönelik hamlesini demokrasi ve düzen diliyle meşrulaştırıyor. Söylemler farklı ama mantık aynı. Devletler egemen toplumlar olarak değil, kaynak depoları olarak görülüyor. Makalenin en çarpıcı uyarısı da burada. Eğer Washington başka bir ülkenin başkentinde operasyon yapmayı, devlet başkanlarını kaçırmayı ve bunu meşru saymayı normalleştirirse neden Moskova aynısını Avrupa'da yapmasın? Neden Xi Jinping Tayvan için benzer bir gerekçe üretmesin? Yani Maduro'nun düşüşü Putin'i zayıflatmadı, aksine onun güç haklıdır tezini doğruladı. New York Times'a göre kusurlu da olsa hesap sorabilen uluslararası kurumlara dayalı dünya düzeni bizzat onu kuran güç tarafından aşındırılıyor. Ve bu aşamada sadece Latin Amerika'yı değil Avrupa'yı, Asya'yı, Orta Doğu'yu da ilgilendiriyor. Şu tespiti not etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Bugün yaşanan şey tekil bir Venezuela operasyonu değil velhasıl. Bu dünyanın sessizce paylaşıldığı bir dönemin işaret fişeği olarak da değerlendirmek, görmek, okumak mümkün olup biteni. Evet, gündeme gelen sorulardan biri de Venezuela petrolü Amerika'nın yeni enerji silahı mı? Bir başka ifadeyle ABD dünya petrol rezervlerinin neredeyse üçte birine uzanan dolaylı bir nüfuz alanı mı kuruyor? Uluslararası analizler bu ihtimali ciddiye alıyor. Venezuela'nın yeniden küresel enerji sistemine entegre edilmesi halinde Washington'ın etkisinin küresel petrol rezervlerinin yaklaşık %30'una kadar genişleyebileceğini dillendiriyor. Bu günlük üretimden çok daha derin bir güç anlamına geliyor. Rezerv gücü. Amerika'nın hedefi askeri işgal değil. Amaç Venezuela'yı Amerikan şirketlerinin yön verdiği bir üretim ve yatırım ekosistemine yeniden bağlamak. Yani kontrolü sahada değil sistemle kurmak. Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD bu rolü kaybetmişti. 1973 petrol krizinden sonra fiyatları belirleyen ortada oldu. Bugün kaya petrolü sayesinde ABD yeniden dünyanın en büyük üreticisi ama hala küresel fiyatları tek başına yönlendiremiyor. Venezuela tam da bu noktada devreye giriyor. Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip bir ülke Venezuela. Yaptırımlar, kötü yönetim ve çökmüş altyapı nedeniyle yıllardır devre dışı. Üretim 1970'lerin zirvesine kıyasla yaklaşık %75 düşmüş durumda. Sektörün ayağa kalkması için 100 milyar doları aşan yatırımlar gerekiyor. Bu kısa vadeli bir hamle değil elbette ama Washington'ın hesabı da kısa vadeli değil. Buradaki strateji piyasaya ani petrol sürmek değil, gelecekteki arzın kim tarafından kontrol edileceğini belirlemek. Üstelik tablo Venezuela ile sınırlı değil. Komşu bölgelerde keşfedilen dev rezervler de büyük ölçüde Amerikan şirketlerinin elinde. Böylece Karayip Havzası'nda ABD merkezli yeni bir enerji kuşağı şekilleniyor. Bu yüzden piyasalar henüz sert bir tepki vermedi. Dönüşüm fiyatlara yansımış değil. Çünkü riskler büyük siyasi istikrarsızlık, devasa yatırım ihtiyacı, hukuki belirsizlikler. Ancak bütün bu belirsizliklere rağmen gerçek şu sevgili dinleyenler, eğer ABD Venezuela rezervlerini uzun vadeli bir nüfuz alanına dönüştürürse OPEC'in Orta Doğu'nun ve petrolü jeopolitik silah olarak kullanan tüm aktörlerin manevra alanlarının daralması bekleniyor. Çünkü üretimi kontrol eden piyasayı etkileyeceği ama rezervi kontrol edenin piyasaların geleceğini şekillendireceğinin altı çiziliyor. Venezuela petrolü Washington için bir ekonomik kazançtan çok uzun vadeli bir jeopolitik kaldıraç olarak görülüyor, değerlendiriliyor. Bu kaldıraç otomatik çalışmıyor elbette. İstikrar istiyor, zaman istiyor ve tutarlı bir siyasi mimari istiyor. O yüzden soru şu değil: Amerika petrol fiyatlarını yükseltir mi, düşürür mü? Asıl soru şu: eğer enerji silahı el değiştiriyor mu? Eğer değiştiriyorsa dün petrolüyle dünyayı sarsanlar yarın yalnızca izleyici konumuna düşebilirler. Donald Trump'ın bugünlerde yeniden diline doladığı, tabir caizse çökmeye çalıştığı bir başka nokta Grönland. Bölge neden yeniden Trump'ın gündeminde peki? Grönland meselesi Donald Trump için yeni bir başlık değil aslında. Ancak bugün yeniden gündeme taşınması kesinlikle tesadüfi değil. Trump, Grönland'ı bir kez daha ABD'nin ulusal güvenliği açısından vazgeçilmez ilan etti. Gerekçeler malum: Kuzey Kutbu'nda artan Rus askeri varlığı, Çin'in bölgedeki ekonomik hamleleri ve küresel güç rekabetinin kuzeye kayması. İlk bakışta bu argümanlar ikna edici görünebilir. Ancak biraz yakından bakıldığında tablo değişiyor. Çünkü ABD'nin Grönland'da zaten ciddi bir askeri varlığı mevcut. Hava üssü, erken uyarı radarları, Danimarka ile süregelen savunma işbirliği, üstelik batılı şirketler ada üzerindeki maden kaynaklarına hali hazırda erişebiliyor. O halde soru şu: askeri ve ekonomik erişim mümkünken neden egemenlik tartışması yapılıyor? Cevap Trump'ın iç politikasında yatıyor. Trump'ın "kazanamazsak beni azledecekler" dediği 2026 ara seçimleri yaklaşırken Trump tabanına teknik diplomatik kazanımlar değil, büyük hamleler, tarihi dosyalar ve "Amerika isterse alır" mesajı veren sembolik çıkışlar sunmak istiyor. Grönland'da tam da bu ihtiyaca cevap verecek bir mahiyet arz ediyor. Uzak, büyük, stratejik ve güçlü bir sembol. Ancak mesele yalnızca seçim hesabı da değil. Daha derinde bir ideolojik bakış var. Bu bakış ortaklığı değil, nüfuzu, işbirliğini değil, kontrolü. Altını çizerek belirtelim: Trump'ın Grönland ısrarı yalnızca bir güvenlik hesabı değil. Bu, Amerika'nın dünyaya nasıl baktığını gösteren bir işaret. Ve bu bakış açısı yayılırsa baskı sadece Grönland'da da sınırlı kalmayacak. Benzer senaryolar küçük ve kırılgan birçok coğrafyada karşımıza çıkacak gibi duruyor. Suriye gündemine geçiyor sevgili dinleyenler. Sınır ötesi programımızda Şam yönetimiyle Suriye PKK'sı SDG arasında yürütülen entegrasyon müzakerelerinin tıkandığına dair son haberler, sahadaki özellikle de Halep'ten bugün gelen çatışma görüntüleri Suriye'de dengelerin son derece kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan son çatışmalar, Şam yönetimiyle PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının tabutuna son çivinin çakıldığını gösteriyor adeta. Resmi Suriye kaynaklarının aktardığına göre terör örgütü unsurları Halep'te ordu hedeflerine yönelik ağır silahlarla saldırılar düzenledi. Bu saldırılar klasik bir çatışma değil. Sivillerin yaşadığı mahalleleri kalkan olarak kullanan, kaosu bilinçli bir biçimde tırmandıran bir terör stratejisinin devamıydı. Suriye ordusunun topçu, havan ve İHA destekli karşılık vermesi sahadaki fiili tehdide verilen zorunlu bir cevap oldu. Şam yönetiminin terör örgütüne başlattığı sınırlı operasyonun genişleme ihtimali son derece büyük sevgili dinleyenler. Bu arada Şam yönetimiyle işgal devletinin yetkilileri Paris'te ABD'nin arabuluculuk ettiği görüşmelerde bir araya geldiği sevgili dinleyenler. Görüşmelere İsrail ve Suriye'den üst düzey temsilciler katılırken ABD heyetinden Başkan Donald Trump'ın danışmanları da yer aldı. Aynı günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Paris'te bulunması dikkat çekti. Peki Paris'te ne oldu? 2 gün süren görüşmelerin sonunda taraflar arasında bir istihbarat koordinasyonu ve çatışmasızlık mekanizması kurulacağı açıklandı. Amaç sahadaki askeri gerilimi düşürmek, ani tırmanmaları önlemek ve iletişim kazalarını engellemek. Washington'ın bunu yeni bir sayfa olarak sunduğunu söylememiz gerekiyor. İsrail cephesi ise olumlu ifadeler kullandı. Peki Şam bu tabloya nasıl bakıyor? Şam açısından bu görüşmeler bir barış süreci değil elbette, bir normalleşme hiç değil. Bu tamamen zararı sınırlamaya yönelik geçici ve kontrollü bir diplomatik hamle olarak okumak, değerlendirmek mümkün. Çünkü Suriye, İsrail'e yaşadığı meselenin özünü çok net tanımlıyor. Bu bir güven sorunu değil, bir işgal sorunu. İsrail, Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinden sonra 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması düzenlemesini fiilen askıya aldı ve tampon bölge dahil olmak üzere Suriye topraklarında yeni alanları kontrol altına aldı. Hava saldırıları yoğunlaştı, askeri altyapı hedef alındı, sivil alanlar dahi bu saldırılardan payını aldı. İşte Şam Paris masasına bu tabloyla oturdu. Suriye'nin temel yaklaşımı şu: yeni bir savaş istemiyoruz ama mevcut ihlallerin de normalleştirilmesine izin vermeyiz. Bu yüzden kurulan mekanizma Şam için bir ittifak değil, bir fren sistemi. Silahları susturmak için kullanılan teknik bir araç, egemenliği devreden bir siyasi anlaşma hiç değil. Nitekim Suriye tarafı çok net bir kırmızı çizgi çizmiş durumda. İsrail'in Aralık 2024 sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmesine dair bağlayıcı ve takvimleştirilmiş bir plan olmadan hiçbir stratejik başlık görüşülemez, diyor Şam yönetimi. Ne ekonomik işbirliği, ne bölgesel entegrasyon, ne de güvenlik mimarisi. Önce toprak, önce egemenlik. Bu noktada Şam'ın duruşunu iyi okumak gerekiyor velhasıl. Yeni Suriye yönetimi uzun bir iç savaşın ardından ülkeyi yeni bir cepheye sürüklemek istemiyor. Ama aynı zamanda zayıflık görüntüsü vermenin bedelinin de çok ağır olacağını biliyor. Bu yüzden tercih edilen yol şu: sahada gerilim, masada soğukkanlılık. İsrail tarafı ise görüşmelerde farklı bir dil kullanıyor. Güvenlik vurgusu yapıyor, azınlıkların korunması bahanesini kullanıyor, ekonomik işbirliği ve sınır istikrarını gündeme getiriyor. Şam bu söylemi neden ihtiyatlı karşılıyor peki? Çünkü Orta Doğu tarihinde azınlıkların güvenliği başlığı çok defa askeri müdahalelerin, çok defa sınır aşan operasyonların gerekçesi oldu. Suriye yönetimi bu nedenle şunu söylüyor: azınlıkların güvenliği Suriye'nin iç meselesidir. Bu başlık dış müdahaleye kapı aralayamaz. Dolayısıyla Paris'te kurulan masa Şam için bir sonuç masası değil, bir iyi niyet testi. İran gündeminde olup bitene bakalım son olarak sevgili dinleyenler. İran, Aralık ayının son günlerinden bu yana son yılların en yaygın ve coğrafi olarak en geniş protesto dalgalarından biriyle karşı karşıya. Protestolar ilk olarak Tahran Büyük Çarşı'da başladı. Kısa sürede en az 25 eyalet ve 45 şehre yayıldı. Tetikleyici unsur İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi, yıllık enflasyonun %52'ye ulaşması. Talepler başlangıçta ekonomik, ardından siyasi hale geldi tabii. Bu İran'daki klasik bir döngü aslında. Geçim krizi, sokak, güvenlik ve siyasileşme. Resmi rakamlara göre 568 polis, 66 Besiç mensubu yaralandı. En az 27 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor ki bunların 5'i çocuk. Binden fazla kişi tutuklandı. İran yetkililer hiçbir musamaha gösterilmeyecek, diyor. Peki temel neden dış güçler mi, iç düzen mi? Burada kritik bir ayrım yapmak gerekiyor. Bu protestoların birinci müsebbibi ne ABD, ne İsrail, ne CIA, ne de Mossad. Asıl neden devlet eliyle tesis edilmiş oligarşik rantçı yapı. Bu noktada Çin-İran Ticaret Odası Başkanı Macit Reza Hariri'nin tespitleri son derece dikkat çekici. Diyor ki Reza Hariri, İran ekonomisi üretimden değil devlet bağlantılı ayrıcalıklı ağlardan besleniyor. Bu yapı sermayeyi dar bir elit çevrede topluyor. Orta sınıfı eritiyor, genç nüfusu sistem dışına itiyor. Yani öfke dışarıdan ithal değil, içeriden birikmiş durumda. Ama tehlike burada başlıyor aslında. İç kriz derinleştikçe dış aktörler için fırsat alanı genişliyor. Bu İran'ın da defalarca tecrübe ettiği bir gerçek. Özellikle PEJAK gibi yapılar, etnik fay hatları, rejim karşıtı monarşist çevreler bu süreçte yeniden sahneye çıktılar. Burada dikkat çeken bir başka figür var. Rıza Pehlevi. İsa ile açık ve sıcak ilişkiler kuruyor Rıza Pehlevi. Batı medyasında alternatif lider parlatması yaptırtıyor kendi adına. İran içindeki çözülmeyi dış müdahaleye, meşruiyet üretme aracına dönüştürme potansiyeli ile hareket ediyor Rıza Pehlevi. Bu tablo Somaliland senaryosunu akıllara getiriyor. Önce iç kırılma, sonra tanıma ve müdahale. İran'daki istikrarsızlık, işgal devleti için stratejik bir imkan alanı elbette. İran'ın içe kapanması, enerji ve güvenlik hatlarının zayıflaması, bölgesel odak kaybı gibi nedenler İsrail'in yıllardır istediği bir tablo İran'ı da dışarıdan değil içeriden zayıflatmak olduğu biliniyor. Türkiye açısından riskler neler, İran'da olup bitenler karşısında buna da değinelim isterseniz. İran'da yaşananlar Türkiye'nin gündeminde çok fazla yer bulduğunu söylemek pek mümkün değil sevgili dinleyenler. Ancak İran'da olup biten Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor aslında. İran'daki tablonun çok daha kötüleşmesi halinde ortaya çıkacak muhtemel riskler neler peki? Öncelikle göç dalgası, 100 milyonluk ülke çözülme senaryosu yaşarsa bunun Türkiye'deki yansımalarını tahmin etmek zor değil elbette. Yine enerji hatlarının kesintiye uğraması Türkiye açısından ciddi bir handikap. Sınır hattında silahlı grupların hareketlenmesi, yine ayrılıkçı Kürt kuşağında yeni jeopolitik mühendislik girişimlerinin yaşanabileceğini öngörmek mümkün. Velhasıl İran'daki protestolar ne basit bir rejim değişikliği projesi ne de tamamen dış komplo. Ama kontrolden çıkarsa dış müdahale için biçilmiş kaftan haline gelebileceğini söylemek elbette mümkün. Evet, programımızı toparlarsak sevgili dinleyenler, İran'da patlak veren ekonomik temelli protestolar salt bir iç huzursuzluk değil elbette. Son günlerde Tahran sokaklarından yükselen itirazlar Washington ve Tel Aviv merkezli senaryolarla birlikte değerlendiriliyor. ABD ve İsrail'in muhtemel bir askeri müdahaleye zemin mi hazırladığı yoksa İran'ın içeriden baskı altına alınıp yönlendirilmeye mi çalışıldığı soruları masada. Bölge yeni bir sıcak çatışma ihtimaliyle karşı karşıya fakat asıl tehlike bu tür müdahalelerin artık normalleşmiş olması. Suriye cephesinde ise tablo farklı ama özü aynı. Güç siyaseti, Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen entegrasyon müzakerelerinin tıkandığına dair son haberler, sahadaki çatışma görüntüleri dengelerin hala kırılgan olduğunu gösteriyor. Aynı denklem Yemen'de de karşımıza çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki derinleşen ayrışma, müttefiklik kavramının dahi artık ne kadar geçici olduğunu ortaya koyuyor. Bütün bu tablo bize şunu söylüyor. Artık küresel jeopolitikte karşımıza çıkan krizler istisna değil, yeni normal. Müdahaleler olağan, ittifaklar geçici, sınırlar ise fazlasıyla esnek. İran'da sokaklar, Suriye'de cepheler, Yemen'de müttefiklikler çatır derken asıl kırılma hattı sahada değil, uluslararası düzenin vicdanında yaşanıyor. Güç siyaseti, hukukun, çıkar ilkenin önüne geçmiş durumda ve dünya çatışmaları önlemeyi değil, idare etmeyi öğreniyor. Belki de en tehlikelisi de bu. Olan bitene alışmak. Çünkü alışılan her kriz bir sonrakine davetiye çıkarıyor. Sınır ötesine not düşerek bitirelim. Bu düzen kırılgan değil sadece. Aynı zamanda yorulmuş bir düzen ve yorgun düzenler çoğu zaman en sert şekilde dağılırlar. Evet, bir sınır ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.